Ayrım 10, sayfa 165. Ulus Devletimizi Parçalama Projesi. 1991 yılının Haziran ayında Almanya'nın Baden-Baden bölgesindeki kara ormanlarda bir avuç etkili ve zengin insan bir araya gelerek önümüzdeki 100 yılın hatta belki de daha ötesinin büyük stratejisini belirlemeye çalıştı. Aralarında devlet başkanlarından önemli hanedanlıkların mensuplarına varıncaya kadar çok önemli simaları barındıran ve kendilerini Bilderbergçi olarak adlandıran bu kişilerin hepsi özel davetiye ile toplantıya çağrılmıştı. Halkın bu toplantının ayrıntılarından hiçbir zaman haberi olmadı. Trilateral komisyonun da kurucusu David Rockefeller, Baden-Baden'daki toplantının açılış konuşmasını yaptı. Rockefeller konuşmasına şöyle başlamıştı. Washington Post, The New York Times gazetelerinin ve Times dergisinin yöneticilerine toplantımıza katıldıkları ve aynı zamanda 40 yıldır gizlilik kurallarına riayet ettikleri için minnettarız. Eğer geçen zaman dilimi içerisinde kamuoyunun dikkatine maruz kalsaydık, dünya için tasarladığımız planları gerçekleştirmemiz mümkün olmayacaktı. Tex Mars, Uluslararası Güç Odakları, sayfa 103. Söz konusu planı bir başka konuşmasına David Rockefeller şöyle açıklıyordu. Dünyada 1000 devlet oluşturduğumuzda dünya daha mükemmel ve daha istikrarlı olacaktır. Halkların kendilerini yönetme hakları artık dünya bankerleri ve entelektüelleri olan elitin otoritesi altına girecektir. 100 yılımızda izleyeceğimiz strateji budur. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Robert Strauss Hoop da şöyle aykırıyordu. Amerika'nın misyonu milli devletleri gömmek, haklarını daha küçük birimlere bölerek yaşatmaktır. Gelecek Amerika'nındır. Yeni dünya düzeni Amerikan İmparatorluğu ve tüm insanlığın rakip olmadığı evrensel düzenin adıdır. Erol Bilbilik, CFR Dış İlişkiler Konseyi, UMAY Yayınları. Kenan Evren 28 Şubat 2007 tarihinde Sabah gazetesinde yayımlanan demecinde, Türkiye ileride eyalet sistemine geçebilir, bundan korkmamak gerekir deyince, paşamızın tartışmaya açık yeni bir düşünce ortaya attığı sanıldı. Halbuki önceki yıllarda ulus devletimizi çökertmek için askerlerimiz eliyle hayata geçirilmeye çalışılan bir ABD planı söz konusuydu. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyanlar ABD yönetiminin "Bizim çocuklar başardı, our boys did it" dediği subaylardı. Genelkurmay Başkanlığınca Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı'na PKK eylemleri henüz başlamamışken hazırlattırılan 10 Mart 1981 tarihli raporda şöyle deniyor. Türkiye'miz bugün tek merkezden idare edilebilme imkanını yitirme sınırına gelmiştir. Her il merkezi teşri'i yani yasama, icra'i yani yürütme ve kaza'i yani yargı yetkileriyle teçhiz edilerek 67 il merkezimizde millet meclisleri kurulmalıdır. 1919-1938 yılları arasında Ankara'daki tek lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün Türkiye'ye yetiyordu. Ancak köprülerin altından çok sular geçti. Bugün tek değil her vilayette bir Atatürk'e 67 adet 23 Nisan 1920 meclisine ihtiyaç vardır. Cengiz Özakıncı, Türkiye'nin siyasi intiharı yeni Osmanlı tuzağı 2. basım sayfa 199. Bu öneriler Abdullah Öcalan'ın söyledikleriyle tamamen örtüşmektedir. Türkiye'de Cumhuriyet bir reformdan geçmeli. Türkiye'nin reforma ihtiyacı var. 81 il olması anlamsız. Türkiye için 25 bölge düşünüyorum. Kürt nüfusunun yoğun olduğu 7 Kürt eyaleti, Türk nüfusunun yoğun olduğu 18 Türk eyaleti olmalı. Bunların yerel parlamentoları da olur. Sinan Aygün, 3 Mart 2007, Sabah Gazetesi, Ankara 2. 1983 seçimlerinden kısa bir süre önce Kenan Evren, Türkiye'yi 8 bölgeye ayıran 4 Ekim 1983 tarihli kararnameyi Milli Güvenlik Konseyi'ne çıkarttırıyor ve uygulamayı yeni hükümete bırakıyor. Yeni hükümetin başbakanı Turgut Özal, Bakanlar Kurulu'nda biz Türkiye'yi bölgelere ayırır ve bu kararnameyi uygularsak bize siviller Türkiye'yi bölüyor damgasını vururlar diyerek 11 Temmuz 1984'te anılan kararnameyi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda reddedilmesini sağlamıştır. Bir süre sonra Turgut Özal'ın 2 Şubat 1991 tarihinde ABD ile İngiltere'nin Iraklı Kürt liderler ile yaptıkları Kürt-Türk-Arap Federasyonu planının desteklediğini yakın çevresine açıkladığını, 2 Mart 1991 tarihinde Kürt planında aşama aşama federatif bir devlet yapısından yana olduğunu yakın çevresine söylediğini, 26 Mart 1991 tarihinde Talabani Turgut Özal'ın kendisine Kürtlere özellik vereceğini söylediğini Der Spiegel'e açıkladığını, 14 Ekim 1991 tarihinde federasyon dahil her şeyi açık açık konuşmalı izlediğini Milliyet Gazetesi belgelemiştir. Belli başlı siyasal İslamcıların görüşleri de farklı değildir. Birkaç örnek vermek gerekir ise. Cemalettin Kaplan, Atatürk laikliğinden doğan bölünmez tekçi Türkiye'ye karşıyız, bunun yerine Anadolu Federe İslam Devleti'ni kurduk diyerek halifeliğini açıklamıştır. Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda sorulan sorulara verdiği cevaplar unutulmamalı ve unutturulmamalıdır.
Soru. Örneğin Kürtler biz ayrı yaşamak istiyoruz diyebilirler.
Erdoğan. Bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şeyler yapılabilir.
Soru. Bağımsızlık isterlerse, tamamen ayrılmak isterlerse?
Erdoğan. Bu toprak üzerinde böyle bir bağımsız yapıyı kurma kudreti varsa kurar.
Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi, 8 Mayıs 1998.
Recep Tayyip Erdoğan bunlarla da yetinmemiş. 70 yıllık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti katı bir üniter anlayışa sahip olmuştur diyebilmiştir.
Metin Sever, Cem Dizdar, 2. Cumhuriyet Tartışmaları. Bu ve benzeri düşünceleri vurgulayarak Recep Tayyip Erdoğan için düzenlediğim 4 Eylül 1998 tarihli tebliğnamede çok etkili dış güçlere sizin aradığınız adam benim imajı vermeye çalışmaktadır demiştim. Eyaletler Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük yönetim birimiydi. Ancak eyaletler asi paşa ve derebeylerinin, ayan denilen nüfuz ve servet sahiplerinin, bölücülük yanlılarının cirit attığı yerler haline geldiğinden 1864'te eyaletler vilayetlere dönüştürülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı İmparatorluğu'nun felaketle sonuçlanan 1864'ten önceki haline sokulmasını çözüm yolu olarak önerebiliyor. Büyük Larus Ansiklopedisi, eyaleti bir ülkede merkezi yönetime bağlı, çoğunlukla bir valice yönetilen, bir tür bağımsızlığı olan büyük il. Esat Şener ise Hukuk Sözlüğü adlı eserinde, eyalet federe devlet anlamında da kullanılmaktadır. Adı ne olursa olsun bir ülkenin büyüdükçe bir yöresine verilen idari muhtariyettir şeklinde tarif etmektedirler. Anayasamızın değişmez ilkeleri ihlal edilmeden, başka deyişle anayasayı ihlal suçu işlenmeden, Türkiye Cumhuriyeti bir federasyon veya konfederasyon haline dönüştürülebilir mi? Bu konudaki belli başlı görüşlere değinmek istiyorum. Devletin ülkesiyle bütünlüğü, hakimiyetin ülkede tümüyle Türk milletine ait bulunmasını ifade eder. Ülkenin belirli kısımlarında devlet hakimiyetinin sınırlanmasını, daraltılmasını ifade eden her türlü çabalar kanaatimizce devletin ülkesiyle bütünlüğü ve bölünmezliği ilkesini ihlal eder. Mesela Türkiye'nin belirli kısımlarında yaşayan grupların, cemaatlerin kendilerine mahsus bir federe devlet statüsüne sahip olmasını öğütleyen çabalar, faaliyetler, bu nevi fikirlerin propagandasının yapılması, anayasamızla muayyen devlet şekline göre ülke üzerinde hakimiyetinin sınırlanmasını ifade edeceğinden ilkeye aykırıdır. Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer, devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmezliği ilkesi. İÜHFM 50. yıl armağanı. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür sözü her şeyden önce bölücülük hareketlerine karşı bir tepki olarak anayasanın kimi maddelerine serpiştirilmiştir. Bölünmezlik ilkesinin ortaya koyduğu sonuçlar vatan toprağının devredilmezliği, federalizmin olanaksızlığıdır. Profesör Doktor Mümtaz Soysal 100 soruda anayasanın anlamı sayfa 180. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesi anayasanın değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümleri arasında yer almıştır. Bu durumda tekil devlet ilkesini dışlayacak ya da federal ve benzeri örgütlenmeleri mümkün kılacak bir anayasa değişikliği de mümkün değildir. Demek oluyor ki bu ilke yalnız yasama iktidarını değil, tali kurucu iktidarı, anayasa değiştirme iktidarını da bağlar. Siyasi partiler yasasının 80. maddesi partilerin bu ilkeyi değiştirmeye çalışamayacaklarını bildirir. Bu kural açıkça bir siyasi partinin federal sistemin kurulmasını amaçlayacağının kanıtıdır. Anayasa Mahkememizin hem 1961 hem de 1982 anayasası dönemlerinde verdiği birden çok karara göre de anayasa bölgeler için özerklik ve öz yönetim adı altında ayrılık getiren yöntemlere ve biçimlere kapalıdır. Profesör Doktor Zafer Gören, TBMM önceki Başkan Ömer İzgi, TC Anayasası'nın yorumu cilt 1. Bu yazımı rahmetli Osman Bölükbaşı'nın söyledikleriyle bitirmek istiyorum. Vatan babanızdan kalma tarla değildir. Onun üzerinde izale-i şuyu, yani paydaşlığın giderilmesi davası açamazsınız. Devrimci Anayasa. Bugünlerde bana en çok sorulan sorulardan biri devrimci anayasa olur mu? Elbette olur ve böyle bir anayasanın en mükemmelini Büyük Atatürk ölümünden bir yıl önce 1924 anayasasına yaptırdığı değişikliklerle hazırlattırmış ve hayata geçirmiştir. 1937 yılında İnönü ve 153 arkadaşının önerisiyle Türkiye Devleti'nin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci olduğu anayasaya geçirilir. Değişiklik önergesinin İnönü imzalı gerekçesi özetle şöyledir. Anayasada Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu yazılarak bununla yalnız devlet biçimi belirlenmiş bulunuyor. Oysa devletin biçimiyle birlikte politika ve yönetim biçiminde izleyeceği ana niteliklerin de temel hüküm olarak gösterilmiş olması gereklidir. Anayasa Komisyonu Başkanı Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay Türk'ün devletçi olduğunu söyler. Türk yaşamıştır milliyetçi olduğu sürece, Türk yaşamıştır devletçi olduğu sürece. Peki liberal kapitalizmi isteyen bir parti kurulabilecek midir? Devletçiliğe aykırı görüşler savunulabilecek midir? Anayasa Komisyonu Başkanı Şemsettin Günaltay bu soruya kesinlikle hayır der. Anayasaya aykırı herhangi bir hareket nasıl bir suç ise bu ilkelere aykırılıkla aynı biçimde suç sayılacaktır. Muhittin Baha Pars ise CHP programına dağılmış bulunan 6 ilkenin anayasaya geçiriliş nedenini şöyle açıklar. Diyebilirsiniz ki parti programında vardır, buna ne gerek var? Parti programına koymakla bütün millet o partiye girmeye davet edilmiş değildir. O, yani Atatürk, bugüne kadar başka partilerin kurulmasına izin verdi. Fakat dünyaya baktı ki artık bu partiler büyük Türk milletini dahi batırabilir. Bu ilkeleri anayasaya koymakla memleketimizin sonsuza dek yaşaması için esas saydığımızı evlatlarımıza da ilan etmiş olduk. Yarın bir hükümet kurulursa, 10 yıl, 20 yıl sonra bir meclis gelir de anayasanın bu maddelerine dokunmak isterse, içlerinden bazıları sen ne yapıyorsun, Atatürk'ün koyduğu bu ilkeleri nasıl bozabilirsin diyebilir. Ben bu maddelerle Türk'ün ve geleceğinin sigorta edilmiş olduğunu görüyorum. Savaş yıllarında da CHP'nin henüz bu yolda yürümek kararında olduğu anlaşılıyor. Zira 1944 yılında Şükrü Saracoğlu ve 222 arkadaşı anayasanın dilinin Türkçeleştirilmesini isterler ve inkılapçılık yerine devrimcilik deyimini koyarak 6 ilkeyi korurlar. Gerekçede devrimci sözcüğü şöyle tanımlanır. İnkılap karşılığı devirmek fiili kökünden devrim ismi yapılmıştır. Kıvırmaktan kıvrım gibi inkılapçı devrimci olmuştur. Komisyon Başkanı Mümtaz Ökmen de devrimcilik ve devletçilik ilkelerini 10 Ocak 1945'te mecliste şöyle açıklar. İyiyi, doğruyu, güzel ve yararlıyı, kötünün, gerinin, eskinin ve zararlının yerine koymak demek olan ve bunları yapmak için hiçbir ara tanımayan devrimcilik. Ve bu milleti yabancı sermayenin sömürüsünden kurtaran, vatandaşların birbirini sömürmesine engel olan, tüketiciyi de üreticiyi de yasanın aynı koruyuculuğunda tutan devletçilik. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt 4, sayfa 1418. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, kendileri liberal kişiler olduklarından, liberal anayasa hukukçularına anayasa değişiklik taslağını hazırlattırdıklarını söylüyor. Atatürk ise liberalizmi düşünmek, devrimi inkar etmektir demişti. Anayasa değişikliği ile Türk devrimine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına son noktanın konulmasına çalışılıyor. Hala farkına varamadınız mı? Yeni Müslüman tipleri. Recep Parlak adlı okuyucum, dinci veya milliyetçi olarak tanımlanan kesimdeki uyanışı yansıtan yazılarınıza ara verdiniz. Halbuki bizim gibi gerçek Müslümanlar üzerinde o kesimlerin yazarlarından yaptığınız alıntılar son derecede etkili oluyordu. Ne olur devam edin diyor mektubunda. İki örnek vererek bu değerli okuyucumun dileğini yerine getiriyorum. Bakın 18 Mayıs 2008 tarihli Vakit gazetesinde Lütfi Oflaz neler yazmış. Hani Abdullah Gül olsun, diğer AK Parti kurucuları olsun, biz gömlek değiştirdik demişlerdi ya. Yahu Abdullah Gül bırakın gömleği, elbiseyi değiştirdi, elbiseyi. Artık bir zamanlar Hristiyan kulübü deyip, batıl batı deyip eleştirdiklerinin yaşam tarzına uyuyor. Çankaya Köşkü'nde içkili sohbet sofraları da kurduruyor, papyon takıp smokin de giyiyor. İngiltere kraliçesiyle yaptığı gibi karşılıklı kadeh de tokuşturuyor. Velhasıl bir zamanların milli görüşçüsü Abdullah Gül'ün yerinde bugün yeller esiyor. Oysa dünyamızda bırakın görüşlerini, Cumhurbaşkanı olduktan sonra bile üzerlerindeki elbiseyi değiştirmeyenler var. Cumhurbaşkanı olmadan önceki yaşam tarzları neyse, Cumhurbaşkanı olduktan sonra da aynı yaşam tarzlarını sürdürenler var. Mesela İran'ın İslamcı Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Nejat gibi. Mesela Bolivya'nın Sosyalist Cumhurbaşkanı Evo Morales gibi. Onlar görüşlerini de elbiselerini de değiştirmeyenlerden. Onların ve onlar gibilerin giydikleri elbiseler güzel olmayabilir ama onların emperyalist kapitalist zulüm düzeninin sahiplerine boyun eğmeyişleri, dik duruşları güzel. Onlar bedenlerinde güzel bir elbise taşımasalar da bedenlerinde cesur bir yürek taşıdıkları için güzel. Hani ne güzel sözdür şu, ne adamlar gördüm üzerlerinde elbise yoktu, ne güzel elbiseler gördüm içlerinde adam yoktu. Diğer örneğim İsrafil K. Kumbasar'a ait 6 Mayıs 2008 tarihli Yeni Çağ gazetesinde yayımlanan AKP sayesinde dönüştürülen yeni Müslüman tipleri başlıklı yazısında şöyle diyor adı geçen yazar. Bir zamanlar zulme uğrayan kardeşlerinin acısını kendi yüreklerinde hisseden samimi Müslümanların yerini artık hoşgörü ve diyalog adı altında zalimler ile ittifak kurmakla, Yahudilerden cesaret ödülü almakla, haç işaretli kıyafetler giymekle, kiliseler açmakla, ekümenik sıfatına sahip çıkmakla, ruhban okulunu savunmakla övünen yepyeni tipler almaya başladı. Müslümanlar bir zamanlar ABD'yi şeytan olarak görürlerdi. Ama İslam dininin prensiplerine karşı yeni bir Haçlı seferi başlatan aynı ABD, mutasyona uğrayan yeni Müslüman tipler tarafından ebedi müttefik olarak alkışlanıyor. Müslümanlar bir zamanlar AB'yi Hristiyan kulübü olarak tanımlarlardı. Ama İslam dininin yüce peygamberine karşı küfürler, hakaretler yağdıran aynı AB, transformasyon geçiren yeni Müslüman tipler tarafından şefaat kapısı olarak itibar görüyor. AKP iktidarı sayesinde artık kapalı kapılar ardında al gülüm ver gülüm işlerine girişen, adam kayıran, ihale takip eden, yolsuzlukları Ali Dibo seviyesine yükselten, iş bitirici hırsızlarla birlikte anılıyor Müslümanlık. AKP iktidarı sayesinde artık lüks içerisinde yaşamayı seven, 5 yıldızlı otellerde konaklayan, ailecek en pahalı lokantaları kapatan, 5 şahitli bol takılı düğünler yapan, defilelerde göbek atan gösteriş budalaları ile anılıyor Müslümanlık. İslam'ın özü gitti, sadece sözü kaldı. Din tüccarları yüzünden insanlar gerçek İslam'dan korkar hale geldi. Ey Müslümanlar, AKP'nin iktidara geldiği yaklaşık 6 yıllık süreç içerisinde yaşananları şöyle bir film şeridi gibi yeniden hayalinizde canlandırın ve imajınızın nasıl kirletildiğini görün. Bu suçla örtbas edilecektir. Alman hakimin Deniz Feneri davasının kararına ilişkin açıklamasından bazı cümleler. Deniz Feneri Almanya'da yaşayan Türkleri dolandırmak için kurulmuştur. Baştan beri insanlara yardım etmek gibi bir niyetleri yoktur. Toplanan paraların ne yapılacağı Türkiye'den belirleniyordu. Arka planda Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, Harun Kapı Yoldaş ve Zahit Akman vardır. Asıl suçlular Türkiye'de olduğu için Almanya Deniz Feneri davasındaki cezalar düşük tutulmuştur. 18 Eylül 2008 günü Kanal Biz'de saat 20 haberlerinde Profesör Doktor Ünal Erdoğan, "Asıl çete bunlar, döviz çetesi," diyor. Cüneyt Ülsever, Deniz Feneri Şebekesi başlıklı yazısında şunları söylüyor. Hürriyet Gazetesi 18 Eylül 2008. Mahkemeye göre ortada uluslararası bir suç şebekesi var ve şebekenin lideri Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman. Şebeke üyeleri arasında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik ve RTÜK Başkanı Zahit Akman'ın da adları geçiyor. Yargıç dün karara bağlanan davanın Almanya tarihinin en büyük dolandırıcılık olayı olduğunu da vurguluyor. Adı geçen bütün kişilerin bir ortak yönü daha var. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları, dostları. Allah adına bağış toplayan sahtekarlar vardır ama ben şahsen İslam'ı kullanarak sahtekarlık yapmak üzere kurulan uluslararası bir suç şebekesine ilk defa rastlıyorum. Bana ısrarla sorulan soru şu: AKP yöneticileri bu yolsuzluğun üstünü örtmeyi de başarabilecekler mi? Cevabım maalesef evet oluyor. 2002 seçimleriyle AKP'nin tek başına iktidarı ele geçirmesinden bu yana müfettişlerimiz, savcılarımız ve hakimlerimiz olaylar içinde şu gerçeği öğrendiler. AKP'nin hoşuna gitmeyecek soruşturmalar yaparsanız, davalar açarsanız, mahkumiyet kararları verirseniz başınıza belayı sardınız demektir. Onları memnun edecek tavır takınırsanız mutlaka ödüllendirilirsiniz. Adalet Bakanı'nın gözünün içine bakarak rapor düzenleyen, ülkemizin en teminatsız memurları olan adalet müfettişlerinin korkutup yıldırmadığı, yüksek mahkemelerimizin üyeleri dışında hakim ve savcı kaldı mı? Bilemiyorum. İnsanı asıl umutsuzluğa iten etken halkımızın önemli bir kesiminin yolsuzluklara karşı duyarsızlığı. Çok önemli bir araştırma kuruluşunun sahibi olan Adil Gür, son yaptırdığı araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyor. Seçimlerde dürüstlük faktörü sanıldığı kadar önemli değil. Seçmenlerin sadece %20'sinin siyasi tercihi yolsuzluk iddialarından etkileniyor. %80 yolsuzluk iddialarından etkilenmiyor. Türkiye'de eğitimli kesimlerin siyasi tercihi yolsuzluklardan etkileniyor. Ülke yönetimini şaibeli insanlara rahatlıkla bırakan bizden başka demokratik ülke var mı? İşte size bir Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri. Günlerden bir gün hamama gideceği tuttu Sadrazam Hazretlerinin. Bir yanında birinci veziri, bir yanında ikinci veziri. Sonra efendime söyleyeyim, peşkirci başısı, nalıncı başısı, sabuncu başısı. Velhasıl tam 400 kişilik kafile. Geçtiler kurnaların başına, üçer beşer. Sadrazam derseniz kuruldu göbek taşına. Memleketin en ünlü tellakları incitmeden keselediler Hazretin mübarek vücudunu. Öylesine kir çıktı ki sormayın. Keselerin altında eriyip gitti koskoca sadrazam. Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı. "Nittunuz devletliği," dediler tellaklara. Tellaklar cevap verdi. "Biz yıkadık, keseledik. Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değil, neyle yiyelim?" Kir bitti, sadrazam elden gitti.
Siz savcılara güvenmeye devam edin. Ben tellaklara daha çok güveniyorum. Bugün 30 Eylül 2008 Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Bu kitabın son düzeltmelerini yaparken Vatan Gazetesi'nde Necati Doğru'nun "Bayrama yalan ile girdiler" başlıklı yazısı çıktı. Yazı konumuzla yakından ilgili olduğundan aşağıya tam metnini koyuyorum. Allah günahlarını affetsin. Çok dindar geçiniyorlardı. Hepsi birden yandaş ve tarikat yayın organlarında şeyh kalemşorluğu yaparak dergiciliğe, gazeteciliğe, televizyonculuğa başlayıp sonradan Brükselci, Washingtoncu, Bilderbergçi olan yazarları dahil hemen hepsi ağızlarını açınca İslam'ın yüksek ahlakı diye fetva vermeye başlıyor. Allah'ın en sevgili kulları olduklarını sayıp döküyorlardı. Oy dileniyorlardı, meclise giriyorlardı, iktidar oluyorlardı, bağış topluyorlardı, ihale kapıyorlardı. Babalarının parası yetmediği için Avrupa'da, Amerika'da bursla okumuş oğullarını gemi sahibi, kabuksuz yumurta şirketi sahibi yapıyor. Almanya'daki gurbetçiye "siz yatın, paranız ikiye katlansın" diye slogan yutturup paralarını topluyor. Gurbetçi alın terlerini buharlaştırıyorlardı. Alman devletini de kandıracaklarını sandılar. Zahitleme yoluyla Alman konut yardımını da çarpmaya kalktılar. Almanya'da savcılar var, hakimler ve yüksek ahlak. Almanlar yalana ve kirlenmeye uyandı. Zahitlemenin defterini dürdü ve yakalayabildiklerini mahkeme edip içeri attılar. Bize de siz de aynısını yapın, adaletten şaşmayın diye öneri getirdiler. Gördünüz mü? Neler oldu? Bizimkiler öneriye sırt çevirdi. Adil düzen diyerek yola çıkanlar, televizyon ve radyo yayınlarında ahlakı korusun diye RTÜK başkanı yaptıklarının yalanını dolanını örtmeye, gizlemeye kalktı. Allah affetsin. Mübarek Ramazan bayramına kiri ve yalanı örterek, küllendirerek, gözlerden kaçırarak girdiler. Dini içinden yüksek ahlak alınarak boşaltılmış ve İslam'ın yüksek ahlakının yerine para çıkar, fenerleme, dişleme, dengirleme, zahitleme doldurulmuş hale getirdiler. Mübarek bayrama yalan ile girdiler. Onu koltuğunda tuttular. Zahit Akman'ı RTÜK başkanlığından ayrılıp savcının önüne çıkmaya zorlamak yerine "Zahidimiz, arkandayız" kenetlenmesine girdiler. Tatile içimde yaşanan taze bir umutla gitmiştim. Bu durumda bizim ülkemizde de savcılara ve hakimlere zahitlemenin defterini dürme imkanı verilir. Arsa dişlemenin hesabı sorulur. Dengirlemenin cezası kesilir diye ummuştum. 10 gün geçti, tatilden döndüm geldim. Biriken gazetelere baktım. Zahit Akman'ı 3'e karşı 5 oyla koltuğunda tuttukları haberini okudum. Başbakan da "Zahid'in arkasındayım" diyormuş. Okumaz olaydım. Bu haberi de okumuş oldum. İslam'ın içini boşalttılar. Mübarek bayrama yalanla dolanla girdiler. Allah onları affetsin. Bayramınız kutlu olsun. Erbakan'ın yorumu. Sözcü'de yazdığım yazıların genel başlığı "Maskeler düşüyor". Ülkemizde gerçek kimliğini gizlemeyi başaran o kadar çok kişi var ki, Ahmet Taner Kışlalı'nın bir yazısının başlığı da "Maskeli Baloydu". Yazdıklarımıza daha çok renk katmak için maske düşürme görevini başarıyla yapanlardan geliş alıntılar yapacağız. Milli Çözüm Dergisi'nin Şubat 2008 sayısından aktaracağım bazı örneklerin sizi de benim gibi düşündüreceğine inanıyorum. Londra'da Arapça olarak yayınlanmakta olan Al Şark, Al Afsat gazetesinin Necmettin Erbakan'la yaptığı röportaj sırasında, "Erdoğan'ı Refah Partisi'nden ayrılıp yeni ve rakip bir parti kurmaya sevk eden etkenlerden bahsedebilir misiniz bize?" sorusunu yöneltince Erbakan şu cevabı vermiştir. "Hepimiz İsrail'in kurucusu Theodor Herzl'i, Yahudi düşünür ve eylemci Haim Naum'u ve Amerika'nın milli güvenlik danışmanı olan Zbigniew Brzezinski'yi biliriz. Brzezinski ne dedi? İslam dünyasına baktığımızda iki tip insanla karşılaşıyoruz. Ehli dünya olanlar ile gerçekten dindar olanlar. Bizler din ehlini zayıflatmak, diğerleriyle, dünya düşkünleriyle de işbirliği yapmak istiyoruz. Siz Erdoğan'ın bizden niçin ayrılıp yeni bir parti kurduğunu soruyorsunuz. Size cevabım Brzezinski'nin sözleridir. Tayyip bu partiyi kendi başına kurmadı, aldığı emirle kurdu. Peki Erdoğan niçin bu projenin kuklası olmayı kabul etti? Çünkü makama, paraya ve liderliğe karşı zaafı vardı." Abdullah Gül Köşk'te gazetecilere verdiği yemeklerin ilkine kimi davet etmiştir? Emre Aköz'ü. Emre Aköz kimdir? Sabah gazetesinde yazar olmadan önce porno dergi Penthouse'un yayın yönetmenidir. Ne yapmıştır Penthouse'u çıkartırken? En uzun şeyli adam yarışması düzenlemiştir. Elinde metreyle ölçerken karikatürleri yayımlanmıştır. Cemil İpekçi ne yapmıştır? Kadın olsa türban takmak istediğini söylemiş ve muhafazakar eşcinsel olduğunu ilan etmiştir. Neler oluyor?
birileri türban dolayısıyla masonik muhafazakarlığı ve ılımlı İslam diye emperyalizmin uşaklığını meşrulaştırmak isterken cinsel özgürlükçileri kullanmak istiyor. Verilmek istenen mesaj şu: türbanı cinsel özgürlükçüler ve sabateistler bile savunuyor. İyi de bu işte küçük bir aksilik var. Çünkü yaşam tarzları ve İslam'a bakış açıları malum çevrede başörtüsünü savunan liberaller ya pornocu ya işcinsel ya da sabateist Yahudi dönmesi. Bula bula onları mı buldunuz? Sizin İslam'ı bu derece yıpratmaya ne hakkınız var? Bu ülkede İslam'ın değerlerini savunacak hiç mi Müslüman kalmadı? Nerede diyalogçu ilahiyat proflarınız? Nerede koyu şeriat ve tarikat ehli hocalarınız? Hani hangi deliğe saklandı demokrat AB mandacısı yorumcularınız? Ey başörtüsünü sabetayist eşcinsellere savundurmaya kalkışan korkaklar! Siz onlardan daha aşağısınız. Mustafa Kemal solcu da değildi, sağcı da değildi. Atatürk milli düşünceli, ilim ve inanç rehberli bir devrimciydi. Peki neleri mi devirmişti? Barbar batı hayranlığını ve AB uşaklığını devirdi. ABD mandacılığını devirmişti. Gizli aşağılık duygusunu ve gavur aşıklığını devirdi. Teslimiyetçilik, milletine ve öz değerlerine güvensizlik ve işbirlikçilik anlayışını devirdi.